6. ayrım. Bak beni de şaşırttın, saçmalattın. Hep beni korkuttuğun için oluyor bunlar. Biliyorsun patronun seni çok seviyor, çok da güveniyor sana. Merak etme, bu güveni ve sevgiyi hiç yitirmeyeceksin. Her şeyi, başından geçen her şeyi anlatacağım ona. Korkma, kazanan biz olacağız. Arkady Ivanovich, Vasya'ya uzun boylu ders vermek niyetiyle söze başlamıştı. Fakat Beriki onun sözünü kesti. Yatağında sessizce doğruldu, arkadaşının başını kendine çekti ve onu öptü. Zayıf bir sesle, ''Yeter'' dedi. ''Artık bu lafı bırakalım.'' Tekrar yatarak yine duvardan yana döndü. Arkady düşündü. ''Hey tanrım, hey tanrım, ne oluyor bu çocuğa? Büsbütün kaybetti kendini.'' Acaba neye karar verdi? Kendisini mahvedecek. Arkady acı içinde ona bakıyordu. Hastalansa belki daha iyi olurdu diye düşünüyordu. Hastalık ona endişelerini unutturur, her şey yoluna girerdi. Bak ne saçmalar söylüyorum, aman tanrım. Vasya uykuya dalmış gibi görünüyordu. Arkady bunu iyiye yordu. İşte bu iyiye işaret diye düşündü ve gece yatmamaya, başında beklemeye karar verdi. Vasya rahat değildi. Her an yerinden hopluyor, dönüyor, gözlerini açıp kapıyordu. Sonunda yorgunluk üstün geldi, yeniden bir ölüm uykusu içinde kendini tamamıyla kaybetti. Arkady Ivanovich, dirseği masaya dayalı bir halde kendinden geçtiği zaman sabah olmasına 2 saat kalmıştı. Garip bir rüya gördü. Yine uyanık olduğunu ve hala yatağında uzanmış olan Vasya'ya baktığını görüyordu. Fakat garip şey, Vasya ona uyku taklidi yapıyor gibi geliyordu. Neredeyse kalkacak, göz ucuyla Arkady'yi gözetleyerek yine yazmaya koyulacaktı. Gerçekten de yavaşça yatağından masaya doğru yaklaşıyordu. Arkady, Vasya'nın bazı şeyleri sakladığını, kendisine güvenmediğini görerek üzülüyor ve kızıyordu. Onu tekrar yaklaşıp azarlamak, yatağına götürmek isterdi. Fakat binbir zorlukla bu işi yaptıktan sonra bir de baktı ki kollarında Vasya'nın ölüsünü tutuyordu. Alnında soğuk bir ter beliriyor, kalbi hızlı hızlı vuruyordu. Ansızın uyandı, gözlerini açtı. Vasya masasına oturmuş yazıyordu. Hala rüya görüp görmediğini anlayamayan Arkady, Vasya'nın yatağına baktı, yatak boştu. Bu karabasanın etkisinde kendini kurtardıktan sonra genç adam masaya doğru yürüdü. Vasya onu görmüşe benzemiyordu, işine devam ediyordu. Birden Arkady, Vasya'nın elindeki kalemin ucu kuru olduğunu, arkadaşının kalemi mürekkebe batırmadığını ve beyaz duran yaprakları durmadan döndürdüğünü ürpererek gördü. Dikkatli dikkatli çalışıyormuş gibi davranarak acele ediyordu. Arkady Ivanovich, yok bu Sara olacak diye düşünerek titredi, onu omzundan yakaladı. Vasya, Vasya cevap ver bana. Fakat öteki önce cevap vermedi ve kuru kalemini beyaz kağıt üstünde gezdirmeye devam etti. Sonunda başını kaldırmadan ''Artık hızlı yazmaya alıştım.'' dedi. Sanki Arkady'den habersiz gibiydi. Kendi kendine konuşuyordu. Arkady elini yakaladı ve kalemi aldı. Vasya'nın göğsünden bir inilti çıktı. Arkadaşını anlamadan bakarak elini yanına bıraktı. Sonra alnına kaldırarak beynini ezen bir ağırlıktan onu kurtarmak istermiş gibi sonsuz bir acıyla alnını sıktı. Düşünceli bir tavırla başını ağır ağır göğsüne indirdi. Ümitsizliği artan Arkady Ivanovich, ''Vasya, Vasya!'' diye bağırdı. Biraz sonra Vasya gözlerini kaldırdı. Mavi gözleri yaşlarla doluydu. Yumuşak ve solgun yüzünde sonsuz bir acı okunuyordu. Bir şeyler mırıldanıyordu. Arkady ona doğru eğilerek ''Ne diyorsun?'' diye sordu. Vasya ''Neden, neden acı çekiyorum?'' diye kekeliyordu. ''Neden, ne yaptım ben?'' ''Neyim var canım, neden korkuyorsun?'' Arkady ümitsizlik içinde parmaklarını kırıyordu. Vasya arkadaşının gözlerinin içine bakarak ''Neden beni askere gönderiyorlar? Neden? Ne yaptım ben?'' Arkady saç tellerinin dimdik olduğunu hissetti. Tamamıyla korkuya düşmüş bir halde soluk soluğa orada duruyordu. Bir dakika sonra kendine geldi. ''Belki geçici bir şeydir.'' dedi. Benzi sapsarıydı. Morarmış dudakları titriyordu. Acele acele giyindi. Bir doktor bulmaya gidecekti. Fakat gitmeye kalmadan Vasya kendisini çağırdı. Arkady hemen ona koştu. Yavrusu elinden alınmak istenen bir anne gibi onu kollarına aldı. Arkady kimseye bir şey söyleme. Felaketime tek başıma katlanacağım. Yine neler buluyorsun Vasya? Kendine gel Vasya. Vasya derin bir iç çekti. Yanaklarından sakin sakin yaşlar iniyordu. Acı, yürek parçalayan sesi devam etti. Neden öldürüyorlar o kızı? Ne yaptı ki o? Yapayalnız kalacağım artık. Bir sessizlik oldu. Sonra zavallı başını salladı. Elveda sevgilim, elveda. Arkadi tekrar kendini topladı, doktora gitmek için kapıya doğru yürüdü. Arkadi'nin hareketiyle canlanan Vasya, ''Haydi zamanıdır artık.'' dedi. ''Haydi kardeş hazırım ben, sen de benimle gelirsin.'' Susarak şüpheli bir bakışla arkadaşını süzdü. ''Vasya, burada dur. Tanrı aşkına benimle gelme. Dönüp seni alacağım.'' Arkadi İvanoviç de aklını oynatıyordu. Kasketini almış dışarı çıkmaya hazırlanıyordu. Yapacak bir şey olmadığını anlayan Vasya, küçük bir çocuk gibi kaderine teslim oldu. Şimdi biraz sakindi, fakat gözlerine dikkatle bakıldığı zaman ürpertiyordu karşısındakini. Arkadi bu bakışlarda korkunç bir kararlılık olduğunu gördü ve bir an için mıhlandı kaldı. Bu bir iki dakikalık durgunluğun ardından hareketlendi ve geri dönüp masanın üstündeki bıçağı kaptı. İvanoviç bütün olumsuzlukları hesap eder haldeydi. Zavallı yoldaşına 5-10 saniye baktıktan sonra hızla evden çıktı. Doktor bulacaktı. Vasya Şumkov'una. Saat 8'de. Günün ışığı karanlıkları dağılatalı hali olmuştu. Arkadi tam bir saat doktor peşinde koştu ama bir türlü birini bulamadı. Kapıcılardan adreslerini öğrendikleri, kimisi hastanedeki görevine, kimisi kendi işlerine gitmek üzere evlerinden çıkmış bulunuyorlardı. Yalnız bir doktoru evinde buldu. Hastalarını kabulle uğraşıyordu. Nefedoviç'in gelişinden kendisini haberdar eden uşağını uzun boylu sorguya çekti. Bu yeni müşteri kimdi, ne istiyordu, ne biçim adamdı, nasıl görünüyordu? Sonunda dışarı çıkmayacağını, odasında çok hasta biriktiğinden, evinde hali iş olduğunu, böyle hastaları hastaneye kaldırmak gerektiğini söyledi. Arkadi böyle bir cevap beklemediği ve artık ne yapacağını bilemediği için doktor aramaktan vazgeçti. Vasya'yı yalnız bıraktığı için telaş içinde eve koştu. Eve gelince hiçbir şey olmamış gibi rahat rahat ortalığı süpüren, odun kıran ve ateş yakmaya hazırlanan yaşlı hizmetçiyi gördü. Odaya koştu. Vasya avlu kapısından çıkmıştı. Arkadi yüreği titreyerek ''Bizim oğlan nereye gitti acaba?'' diye düşündü. Mavra'ya sordu ama doğru dürüst bir cevap alamadı. Hizmetçi kadın bir şey bilmiyordu, bir şey işitmemişti. Vasya'nın çıktığını görmemişti. Nefedoviç hemen Artemiyev'lere koştu. Vasya'yı orada bulacağını sanıyordu ama yanlış olduğunu biraz sonra fark edecekti. Evlerine vardığı zaman saat 10'du. Bu ziyaret kendilerini şaşırttı. Çünkü ne Liza ne de annesinin peş peşe gelişen korkunç olaylardan hiç haberleri yoktu. Delikanlı orada değildi. Arkadi gözleri dönmüş boğuk bir sesle ''Vasya nerede?'' diye tekrarlayıp duruyordu. Yaşlı kadınla Liza da korkudan titreyerek ona sorular yağdırıyor acı acı. ''Ne oldu canım, ne var?'' diye soruyorlardı. Ne cevap vermeliydi? Arkadi İvanoviç beceriksizce bir şeyler uydurarak işin içinden sıyrılmaya çalıştıysa da bunlara inanan olmadı ve Arkadi iki kadını büyük bir endişe içinde bırakarak çıkıp gitti. Evde ise korkunç bir telaş, endişe ve koşuşturmaca başlamıştı. Geç kalmamak, aynı zamanda Vasya'nın ne halde olduğunu haber vermek için hızlı adımlarla dairenin yolunu tuttu. Arkadaşının Yulian Mastakovic'in yanında olabileceği de aklına geldi. Bu en yerinde bir tahmindi, daha Artemiyev'lere giderken de bunu düşünmüştü. Hatta bir aralık arabayı Mastakovic'in evi önünde durduracak olmuştu ama sonra düşününce vazgeçip yoluna devam etmişti. Şimdi çocuğun dairede olup olmadığına bakacak ve Vasya'nın durumundan kendisini haberdar etmek için Yulian Mastakovic'e çıkacaktı. Nasıl olsa haber vermek gerekiyordu. Daha sofada aynı rütbedeki genç arkadaşları etrafını alıp Vasya'ya ne olduğunu hep birlikte sordular. Birbirine karışan sesler kendisinin delirdiğini söylemekte söz birliği etmişti. Görevini boş verdiğinden dolayı askere göndereceklerini sanıyormuş. Arkadi İvanoviç'e gelince kesin bir şey söylemeden her yana cevaplar yetiştirerek daireye daldı. Burada Vasya'nın Yulian Mastakovic'in odasında bulunduğunu öğrendi. Esper İvanoviç'e varıncaya kadar dairenin bütün adamları da oradalarmış. Arkadi İvanoviç bir an durdu. Çünkü adamlarından biri nereye gittiğini, ne istediğini sormuştu. Arkadi karşısındakinin yüzüne dikkat etmeden içinde Vasya'nın adı geçen üstü kapalı bir iki sözle cevap verdi ve Yulian Mastakovic'in odasına doğru yürüdü. Odadan amirinin sesi geliyordu. Kapı önünde ona "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordular. Korkuya kapılan Arkadi Ivanoviç kaçıp dairesine dönmek istiyordu. Tam o sırada yarı açılmış kapıdan zavallı Vasya'sını gördü. Hiç adet olmayan bir kargaşalığın hüküm sürdüğü odaya girdi. Bütün yüzlerde hayret okunuyordu. Yulian Mastakovic çok üzgün görünüyordu. Vasya, Shumkov'u gören Arkadi'nin beti benzi attı. Rengi uçtu, boğazına bir şeyler tıkandı. Üst rütbeli memurlar işlerini güçlerini bırakmışlar, Yulian Mastakovic'in odasına dolmuşlardı. Sessizce konuşmalar, yüzlerdeki hayret ifadeleri, kararsızca hareketler ortada olağanüstü bir şeylerin döndüğünü, hiç de hoş olmayan bir olayın haberini verir gibiydi. Arkadi Ivanoviç'i ise bir telaş ve korku almıştı. Paniklemişti genç adam. Vasya, sessiz ve somurtkan bir köşede duruyordu. Yüzü sapsarı, başı amirleri önündeki bir asker gibi kalkık, elleri pantolonunun zırhında, hareketsiz, topukları bitişikti. Gözleri Yulian Mastakovic'in yüzüne sanki mıhlanmıştı. Memurlar Nefadovic'in içeri girdiğini fark etmişlerdi. İçlerinden bazıları iki gencin dost olduklarını ve beraber oturduklarını bildikleri için Ekselans'a Arkadi'nin orada olduğunu haber verdiler. Yulian Mastakovic'in bir işareti üzerine Arkadi yaklaştı. Kendisine sorulanlara cevap vermek istedi ama amirine bakınca gözleri dumanlandı. Bir çocuk gibi titremeye, ağlamaya başladı. Ekselans'ın elini yakaladı, alnına götürerek gözyaşlarıyla ıslattı. Yulian Mastakovic elini çekerek "Yeter yavrum, görüyorum ki iyi kalplisin." dedi. Arkadi etrafına yalvarıcı gözlerle bakınarak hıçkırıyordu. Ona öyle geliyordu ki bütün bu insanlar iyi kalpliydiler. Zavallı Vasya'nın kardeşleriydiler ve uğradığı felaketin acısını onlar da onun kadar duyuyorlardı. Yulian Mastakovic, "Ne oldu ona? Nasıl oldu bu iş?" diye sordu. "Neden çıldırdı?" Arkadi zoraki konuşarak "Minnettarlıktan" diyebildi. Cevap dinleyenlerin hayretini arttırdı. O kadar garip ve mantıksız görünüyordu ki bir insan nasıl olur da minnettarlık yüzünden çıldırabilirdi. Arkadi elinden geldiği kadar açıkladı. Yulian Mastakovic sonunda "Aman tanrım, ne felaket!" diye kekeledi. Üstelik o iş hiç de acele değildi. Bu kadar önemsiz bir iş için bir adam delirerek elden gitmesi ne korkunç ve acı bir şey. Her neyse, onu götürmek gerekli. Yulian Mastakovic tekrar Arkadi Ivanoviç'e döndü. Vasya'yı göstererek dedi ki, "Bir kıza bir şey söylememizi istemişti. Nişanlısı mıdır?" Arkadi açıklamaya girişti. Derin düşüncelere dalmış gibi görünen Vasya o anda çok gerekli olan bir kararı hatırlamaya çalışıyor gibiydi. Sanki kendisine bu unuttuğu şeyi hatırlatacaklarmış gibi zaman zaman etrafındakilere acıyla bakıyordu. Gözleri Arkadi'ye dikildi. Sonunda rahat bir nefes aldı. İçinde bir ümit ışığı belirmişti. Sol ayağıyla başlayarak 3 adım attı ve subayının karşısında bulunan bir asker gibi topuklarını vurarak durdu. Hepsi ne olacağını merak ediyordu. Kesik kesik, "Benim doğuştan bir kusurum vardır Ekselans. Çelimsiz bir insanım, askerliğe yaramam," dedi. Orada bulunanların hepsi yüreklerinin sızladığını hissettiler. Çok metin ve belki çok sert bir adam olan Yulian Mastakovic bile gözyaşlarını tutamadı. "Götürün onu," dedi ve elleriyle üzüntülü bir işarette bulundu. Vasya kısık sesle "Başım," dedi. Sonra askeri bir tarzda arkasına döndü ve odadan çıktı. Onun herkesi üzüntüye boğan sonu ile ilgilenenler arkasından çıktılar. Bütün çabalarına rağmen biricik dostunu kaybetmenin acısını yaşayan Arkadi Ivanoviç tam anlamıyla çökmüş haldeydi. Vasya gelecek arabayı ve belgelerin hazırlanmasını bekliyordu. Sakin fakat tedirgin bir halde bekleyen Vasya az da olsa tanıyabildiği kimselere başıyla işaretler yapıyor, veda edebilmek için büyük bir gayret gösteriyordu. Sanki hareket emrini bekliyormuş gibi her an kapıya bakıyordu. Etrafına toplanmış olan memur arkadaşları acıyan tavırlarla başlarını sallıyorlardı. Şimdi artık bütün odalarda çalkalanan bu olay herkesi şaşırtmıştı. Hepsi tartışıyor, yeteneklerini ve hünerlerini göklere çıkardıkları zavallı çocuğa acıyorlardı. Çok şey vaat eden, geleceği çok parlak olan, kendi halinde çok uysal bir çocuktu diyorlardı. Eğitimini ilerletmek için ne sıkıntılar çektiğini, öğrenmeye ne kadar meraklı ve hevesli olduğunu anlatıyorlardı. Biri, o çok aşağı bir durumdan ancak kendi hüneri ve yorulmak bilmez çalışmasıyla kurtulabilmişti, dedi. Ekselansın ona gösterdiği sevgi ve ilgiden üzüntülü bir şekilde söz ediyorlardı. Bazı işini yapmadığı için orduya gönderileceği hakkındaki o Vasya Shumkov'u çıldırtan uğursuz düşüncenin hangi kaynaktan çıktığını araştırdılar. Bazıları da köle çiftçilerinin soyundan gelmiş olduğu için zavallının uysal huyu ile birlikte seyrek bulunur bir zeka ve iyilik sahibi olduğunu görerek kendisini koruma altına almış olan Yulian Mastakovich'in sayesinde memuriyete girmeyi başarmasından ve bugünkü rütbesinden söz ediyorlardı. Kısacası türlü düşünceler ortaya atılıyordu. Kalabalık arasında öyle biri vardı ki hemen dikkat çekiyordu. Orta yaşlardaki, 30'unu aşmış bu adamın yüzü bembeyazdı. Sinirden titriyor, dudaklarında donuk ve korkutucu gülümseme kendini iyice belli ediyordu. Bu bir gülümsemeden öte bir sırıtıştı. Yaşanan felaket herkese korku verdiği halde ne gariptir ki seyirciyi iyice ürperten ona haz veriyordu. Hiç durmadan grubun etrafında dönüyor, ayaklarının ucuna basarak yükseliyor, cılız vücudunu geriyor ve olaydan coşkunlukla söz ederken kendilerine karşı terbiyesiz davranmasına rütbeleri izin verenlerin düğmelerine dokunuyordu. İşin basit değil, çok önemli olduğunu, kendisinin bildiği derin sebepleri bulunduğunu ve bu işin bu halde bırakılamayacağını söylüyordu. Sonra yine ayaklarının ucuna basarak yükseliyor, aklı eren bir insan hareketleri ile bir iki defa başını sallıyor ve dolaşmaya devam etmek üzere başka tarafa koşuyordu. Sonunda bekleyiş sona erdi. Hastanenin adamı içeri girmişti. Vasya'ya yaklaşarak usulca gitmek zamanının geldiğini söyledi. Çocuk doğruldu, biraz telaşlandı ve etrafına bakınaraktan peşinden yürüdü. Birini arıyor gibiydi. Arkady Ivanoviç, Vasya, Vasya diye hıçkırdı. Zavallı genç durdu. Arkady, meraklıların arasından kendine yol açarak arkadaşının yanına geldi. Son defa kucaklaştılar. Göz yaşartan bir sahneydi bu. Shumkov, Arkady'nin eline bükülü bir kağıt sıkıştırarak ''Al bunu'' dedi. ''Benden alırlar. Daha sonra bana getirirsin.'' Vasya devam edemedi. Çünkü gene çağırıyorlardı. Herkese ''Hoşça kalın'' diyerek merdivenleri indi. Acısı yüzünden okunuyordu. Arabaya oturdu ve araba hemen hareket etti. Arkady derhal kağıdı açtı. Bu, Shumkov'un kalbinin üstünde taşıdığı Liza'nın siyah saç lülesiydi. Genç adamın gözlerine yakıcı yaşlar doldu. Hıçkırarak ''Zavallı, zavallı Liza'' dedi. Evdeki sahne gören herkesi derinden sarsacak nitelikteydi. Küçük yavrucak Vasya amcasının başına gelenleri tam kavrayamasa da bir köşeye büzülmüş hüngür hüngür ağlıyordu. Evde tam bir ölü sessizliği vardı. Evde daha fazla duramayan Arkady'nin dışarı çıktığından akşam karanlığı iyice basmıştı. Neva nehrine varınca biraz durdu. Ufukta gün batısının kanlı çizgisiyle yırtılan kış sisinin kararttığı uzaklara dalmıştı. Karların biriktiği buz tutmuş nehir üstünde son ışıklar kırığı elmaslarının milyonlarcasını birden tutuşturuyordu. Gece şehri kaplamak üzereydi. Hiç şüphesiz sıfırın altında 20 dereceden aşağı düşecek bir gece. Kırbaç altında sendeleyen beygirlerden ve köprüler boyunca koşarken soluyan insanlardan bir buhar yükseliyordu. Kuru havada en küçük gürültü yankılar yapıyordu. Damlardan devleri andıran duman sütunları yükseliyor, birleşip ayrılarak bu koyu kitleler eski şehrin üstünde sanki yeni bir şehir resmediyordu. Zayıf veya kuvvetli halkı ile bütün bu alem, yoksulların kulübeleri veya büyüklerin şatafatlı sarayları ile bütün bu yapılar, bütün bunlar, bu alacakaranlık altında, koyu mavi gökte, hafif bir buhar gibi, biraz sonra kaybolacak bir masal rüyasıydı sanki. O zaman Vasya'nın yalnız kalan arkadaşının kafasında garip bir düşünce belirdi. Kuvvetli ve o zamana kadar duymadığı bir heyecanın etkisi altında yüreğine sıcak bir kan dalgası dolarak titredi. Bütün bu hayat curcunasını, mutluluğuna katlanamayan zavallı Vasya'nın neden aklını bozduğunu ilk defa olarak anlıyordu. Arkadi'nin dudakları titredi, gözleri parladı, benzi uçtu ve o anda son derece yeni bir şeyi sezer gibi oldu. Biricik dostunu yitirmenin acısını hep iliklerinde hissederken, Arkadi Ivanoviç için hayatının hiçbir anlamı kalmamıştı. Bir zamanlar en güzel duyguları yaşadığı, Vasya ile havasını teneffüs ettiği ev onun gözünde bir öcü olmuştu. İçine girmekten korkuyor, ondan iğreniyordu. Sonunda kararını verdi, başka bir eve taşındı. Bununla yetinmeyip Arkadi Lizalara gitmeye de cesaret edemiyordu. Çünkü onları görünce Vasya'yı hatırlıyordu. Ama kaderden kaçılmıyordu. İşte o kader onu 2 yıl sonra Liza ile karşılaştırdı. Kiliseye gitmişti. Genç kadın evliydi. Kucağında bir çocuk taşıyan bir süt nine yanında yürüyordu. Selamlaştılar. Havadan sudan bir iki laf ettiler. Fakat geçmişi konuşmaktan çekindiler. Liza, Tanrı'ya şükür mutlu olduğunu söyledi. Halleri vakitleri oldukça yerindeymiş. Kocası iyi bir adammış ve kocasını seviyormuş. Fakat bunları söylerken genç kadının gözleri birdenbire yaşlarla doldu. Sesi boğuklaştı. Kederini herkesin gözünden saklamak için arkasını dönerek kilisenin döşeme taşlarına doğru eğildi.